Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Sevgili dinleyenler, yeni bir dünya gündemi programında daha beraberiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu hafta da yine sizlerle birlikte haftanın öne çıkan dış politika gündemini masaya yatıracağız. Her zaman olduğu gibi gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin perde arkasına göz atacağız. Uzmanların değerlendirmelerini sizlerle paylaşacağız. Sevgili dinleyenler, bir taraftan Orta Doğu'da yaşanan gerginlik gündemi meşgul etmeye devam ederken, diğer taraftan sözde soykırım iddialarına yönelik Hristiyan dünyasının en üst merciğinden gelen açıklamalar ve yine peşi sıra Avrupa Parlamentosu'nun 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören tasarıyı kabul etmesinin yankıları bu hafta gündemin üst sıralarında yer aldı. Papa'nın açıklamaları, Avrupa Parlamentosu'nun kararının detayları ve Türkiye'nin tepkilerini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler açısından da büyük önem taşıyor. Ziyaretin önemini ve Kazakistan-Türkiye ilişkilerini masaya yatıracağız. Rusya tarafından inşa edilerek Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu nükleer projesinin deniz yapılarının temeli bu hafta içerisinde törenle atıldı. Akkuyu nükleer güç santrali Mersin ilinin Silifke ilçesinde bulunan Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan nükleer enerji santrali inşasının tamamlanması halinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak. Nükleer enerjinin nedenli gerekli olduğu kadar bu konuda eleştiriler de var. Türkiye'nin mevcut enerji kaynaklarını doğru kullanması halinde nükleer enerjiye ihtiyacı kalmayacağı yönünde eleştiriler ve iddialar var. Türkiye gerçekleri bu konuda ne diyor sorusunu uzmanından almaya çalışacağız. Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı var mı yok mu sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin ilerleyişi karşısında tutunamayan Beşar Esed, kentin ticaret ve sanayisini elinde tutan Türkmenleri katliam tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak planı DAEŞ üzerinden devreye sokmaya hazırlandığı yönünde haberler gündemimizdeki konu başlıklarından bir diğer olacak. Haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmelerini masaya yatıracağımız bir diğer ifadeyle dünyanın gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Haftanın gelişmelerini konuştuğumuz Dünya Gündemi programımızda her zaman olduğu gibi bizlere Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey eşlik edecek. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler, haftanın gelişmelerine sözde soykırım iddialarına ilişkin Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın tepki çeken açıklamalarıyla başlamak istiyoruz. Hatırlanacağı üzere Papa Francesco 1915 olaylarında ölenleri anmak için Vatikan'da düzenlediği ayinde 20. yüzyılın ilk soykırım kurbanlarının Ermeni toplumu olduğunu söylemesi büyük tepkiyle karşılanmıştı. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francesco'nun sözde Ermeni soykırım yalanıyla ilgili açıklamasına Türkiye'den ard arda çok sert tepkiler geldi. Önce Vatikan Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı, ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarihi gerçekler ışığında bir ultimatum yayınladı. Ardından da Türkiye Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı istişarelerde bulunmak için geri çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francesco'nun Ermeni iddialarıyla ilgili sözler konusunda Papa, Bosna ve Ruanda olayları uluslararası mahkemelerce soykırım olarak kabul edilmesine rağmen bunlara toplu kıyım diyor ama hukuken tanınmayan 1915 olaylarıyla ilgili soykırım ifadesini kullanıyor. Burada bir çelişki ve ayrımcılık var açıklamalarında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'ya geldiğinde ben farklı bir siyasetçi görmüştüm. Bu açıklamanın kampanyaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Erdoğan, Avrupa Parlamentosu 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren ve Türkiye'ye Ermeni tezlerini kabul etmesi çağrısı yapan kararı içinde bir kulağımızdan girer, diğer kulağımızdan çıkar ifadelerini kullandı. Evet, Avrupa Parlamentosu'nun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren tezlerini kabul etmesi ve Papa'nın açıklamalarını değerlendireceğiz. Kıymetli hocam, Papa ile başlayalım isterseniz. Papa Francesco'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki Vatikan'dan başlamak gerekiyor. Yani Vatikan'ın da kuruluş amacını da göz önünde alındığında çok da sürpriz olmayan bir açıklama bu. Özellikle işte 1915 olaylarının 100. yıl dönemi münasebetiyle bu tür etkinliklerin veyahut da girişimlerin bekleniyordu açıkçası. Siz nasıl buldunuz Vatikan'dan yükselen bu sesi?
Öncelikle Vatikan'ın ne olduğunu ve dünyadaki yerini, önemini bilmemiz gerekiyor bu beyanatlardan önce. Vatikan İtalya'da başkent Roma'nın içerisinde bir çiftlik arazisi büyüklüğündeki kiliseler kompleksinden oluşuyor ve yaklaşık 900 küsur yüksek dereceli Katolik rahip, işte kardinallerden vesaireden oluşan bir siyasi yapı.
Evet.
Dini olduğu kadar siyasi bir özelliği de var ve bağımsız bir devlet konumunda. Fakat Vatikan'ın bankaları var, çok uluslu şirketlerde hisseleri var ve dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alır siyasi olarak da. Peki hani bayram değil, seyran değil bu Papa bu beyanatı niye veriyor sorusu akla geliyor öncelikle. Şimdiye kadar bu işlere bulaşmayan papalık bugün niçin böyle bir
Cumhurbaşkanı Erdoğan da farklı bir siyasetçi gördüm,
evet,
dedi daha önce
açıklamada bulundu. Şimdi öncelikle papalığın geçmişine baktığımızda bugün İspanyollar en koyu Katoliklerdir. Meksika'ya ilk ulaştıklarında oradaki Aztek, Maya uygarlıklarını, Peru'daki İnka uygarlıklarını yok eden ve bunu İsa adına, Katoliklik adına yok eden, oradaki birçok medeniyetle birlikte oranın yerli halklarının soykırıma uğratan Avrupalılardır ve Avrupalı Katoliklerdir. Dolayısıyla eğer tarihte bir soykırım deniyorsa Amerikan yerlilerinin nerede olduğunu sormak lazım. Orada devasa medeniyet kalıntılarına sahip olan insanların nerede olduğunu, Endülüs'teki Arapların şimdi nerede olduğunu sormak lazım. O halde geçmişi çok karanlık olan bir kurumdur papalık. Ve Katoliklerin geçmişi de bir o kadar karanlıktır. Peki Papa niçin böyle bir beyanatta bulundu? Bunların eskiye dönük kirli ilişkilerinde ortaya sayılıp döküleceğini, en azından Türkiye tarafından gündeme getirileceğini tahmin etmiş olamazlar.
Evet.
O halde papalığın şu anda uluslararası bankalarda büyük hisseleri vardır. Mesela Fransa'daki, Amerika'daki büyük Ermeni diasporasının bu bankalarla ilişkisi ne derecedir? Ayrıca dünyanın hakim güçlerinin Türkiye ile çözmeye çalıştıkları veya Türkiye'yi kesmiş oldukları ve yarım kalan bir hesabı vardır. Çünkü Ukrayna'da, Gürcistan'da ve İslam coğrafyasında Arap Baharatı altında çıkarmaya çalıştıkları ve sokakları hareketlendirmeye çalıştırdıkları biliniyor ve papalığın şöyle bir özelliği var. Brezilya'dan Filipinlere kadar birçok ülkede papalığın domino etkisi yapacak bazı argümanları vardır. Ayrıca mesela bugün dünyada en etkili haber ajansı olan BBC'nin hissesinin bir kısmı İngiliz derin devletine aittir, bir kısmı da Vatikan'a aittir. Vatikan yani dünya haber ajanslarının hissedarıdır. Bankaların hissedarıdır. Çok uluslu birçok silahtan petrole kadar şirketlerin hissedarıdır. Dolayısıyla dünyanın egemen güçleriyle içli dışlı olan bir papalıktır. Bunu bir dini kurumdan daha çok siyasi olarak düşünmek lazım. Ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen güç odaklarıyla birlikte el ele verdiğini görüyoruz. Ve papalığın ne kadar 200'lü olduğunu anlamak için Vatikan'da İtalya'da son model zırhlı Mercedes'e binen Papa'nın Ankara'ya gelince yerli ve çok basit bir araç istemesi işte bunun 200'lülüğünün bir göstergesidir. Dolayısıyla da Batılılarda olduğu gibi papalığın da her zamanki çifte standardıdır. Ve bunun arkasından da bir şey çıkmayacağı konusunda herkesin rahat olması gerekir. Çünkü eğer biz tarihin geçmiş sayfalarını karıştıracak olursak onların ödemesi gereken o kadar çok bedel vardır ki daha en yakın Srebrenica'daki Boşnakların yapmış olduğu uğramış olduğu soykırım bunun en güzel örneğidir. Evet. Onları kınamıyorlar maalesef.
Yani bu hadisede özellikle Ermeni lobisinin 1915 olaylarının 100. yıl dönümü münasebetiyle harekete geçeceği biliniyordu. Ve bu açıkçası Avrupa'da ve Hristiyan çevrelerde makes bulan Ermeni tezlerine çabuk teşne olan bir şey söz konusu, yaklaşım söz konusu. Burada üzücü olan İslam dünyasının Türkiye'yi bu anlamda daha yalnız bırakıyor tarzında bir görüntü var. Yani onlar her konuda birlikte hareket etmelerine rağmen Hristiyan dünyasını kasıyorum. İslam dünyası maalesef her bir ülke kendi sorunlarıyla baş başa bırakılıyor gibi bir görüntü var.
Bir de papalığın bu Ermeni meselesine sahip çıkmasının dini veçhesi de var. Çünkü son dönemlerde Katolik alemi Ortodokslarla bir yakınlaşma sürecine girmek istiyor. Hı hı. Ermeni kilisesi başta olmak üzere işte Gürcülerin, Yunan, Bulgar, Rus Ortodoks kiliselerinin de sempatisini kazanmak adına. Çünkü bütün Ortodoks camiası açısından da bu Ermenilerin iddiaları önemseniyor. Yani kiliseler arasındaki yakınlaşmayı sağlamak adına da bizim Ermeni meselesi bir sos olarak kullanılıyor gibi geliyor bana.
Evet, yani birazcık geri adım atar gibi oldular Türkiye'den gelen sert evet. çıkışlar karşısında. Ama dediğiniz çok doğru. Böyle bir durum söz konusu. İsterseniz diğer konulara geçelim. Vaktimiz hızlı ilerliyor. Evet. Bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi enerji alanında Türkiye'nin attığı önemli adımlardan bir tanesi. İşte bundan 60 yıl önce başlayan nükleer enerji serüveninin en büyük somut adımı 14 Nisan'da Mersin'de gerçekleştirilen temel atma töreniyle hayata geçirilmiş oldu. Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali Rusya tarafından inşa edilecek. Kıymetli dinleyenler, 2020'de faaliyete girmesi planlanıyor ve 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Kurulacak nükleer santral Akku ile sınırlı değil yani Türkiye'de ikinci santral 2023 yılında faaliyete girmesi planlanıyor. Onun da
Sinop'ta.
Evet, Sinop'ta 20-22 milyar dolar dolayında milyar dolarlık bir maliyeti olacağı söyleniyor. Yine üçüncü santralin ise henüz kesinlik kazanmamakla birlikte ikincisini de Japonlar yapacak. Üçüncüsünü de Japonlar tarafından yapılması planlanıyor. Şimdi nükleer enerjinin gerekliliği kadar bunun altı çiziliyor. Hatta Enerji Bakanı Taner Yıldız bunun 10 yıl önce yapılmış olsaydı işte 10 milyar dolar kadar bir çıkarımız, karımız olurdu ifadelerini kullandı. Ama öte yandan da bir eleştirel yaklaşım söz konusu. Türkiye'nin işte mevcut enerji kaynaklarını doğru kullanması halinde nükleer enerjiye ihtiyacı olmayacağı yönünde kanaatler dillendiriliyor. Sizce nedir gerçek olan? Yani Türkiye'nin nükleer enerji ihtiyacı var mı yok mu? Ve dünyadaki bunun örnekleri neler?
Önce hem dünyadan hem Türkiye'den iddialara çok net cevaplar vermemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye bir deprem ülkesi deniyor ve bu tür santrallarda deprem sırasında nükleer sızıntı olabileceği dile getiriliyor. Bizim deprem yönünden en risksiz bölgelerimiz Taşeli Platosu ve Karadeniz kıyıları ve Sinop Yarımadası'dır. Şu anda Sinop'taki santral ile bu Silifke'deki Akkuyu nükleer santralin olduğu yer Türkiye'nin sismik olarak en güvenli bölgeleri arasında yer alıyor. Halbuki Japonya dünyada deprem yönünden ne kadar aktif bir yer olduğunu biliyoruz. Ve dünyada bugün 400 küsur tane mevcut nükleer santralden 200 küsuru, yani en az yarısı 3 ülkede. Fransa, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Şimdi Japonya sismik aktivitenin, depremin en aktif olduğu yer. Fransa dünyada en çok turist çeken ülke. Hı hı. Amerika'da petrolü, gazı, kaya gazı olan ve yani eğer ihtiyaç diyorsa Amerika'nın böyle bir enerjiye hiç ihtiyacı yok. Hı hı. Eğer turist kaçar diyorsa en çok turist Fransa'ya geliyor. Hı hı. Deprem diyorsa Japonya'dan daha aktif bir ülke akla gelemez.
Fransa'da halde, hocam 50 kilometrelik alanda 7 tane nükleer enerji santrali var.
%77'sini elektriğinin nükleer santraldan sağlıyor. O halde nükleer santralları biz birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil diye sınıflandırabiliriz. Hı hı. Ki Türkiye en yeni ve en son teknoloji olarak nükleer santralları kurmaya çalışıyor. Ruslarla Silifke'de, Akkuyu'da, Sinop'ta da Japon teknolojisini alıyoruz. Hı hı. Buradaki problem şu. İslam dünyası içerisinde nükleer silah yapmayı başarabilen tek ülke Pakistan. Şu anda nükleer güç olma yolunda en çok hırgür çıkaran ülke de İran. Fakat ironik bir durum. İslam dünyasında Pakistan'dan da İran'dan da önce bu işte yola çıkan ülke Türkiye'dir. Hı hı. Ve Türkiye'nin nükleer teknoloji konusundaki bilgi birikimi İslam dünyasında bütün ülkelerden daha fazla. Bizde teknolojik altyapı da var, bilgi birikimi de var.
Ve neden o hayata geçirme noktasında
nükleer
bu kadar
santral kurulursa bir gün bu santrallardan nükleer reaktöre ve atom silahına geçiş çok kolay olabileceği için Türkiye'nin asla bu teknolojiye geçmesine izin vermek istemiyorlar. Hı hı. Çünkü biliyorlar ki eğer İran ve Orta Doğu coğrafyasındaki Türkiye'nin rakibi olan ülkeler nükleer silaha sahip olduğunda Türkiye'nin de böyle bir
talebi olacak
ve müktesep halk olacak. Bu nedenle işi baştan kesme adına yani çok affedersiniz, amiyane söylüyorum, Türkiye'de bir tane nükleer santral yapılacağı zaman ipini kıran çevreci Türkiye'ye geliyor. Hı hı. Yani bunların hiç mi işi yok? Dünyada bu kadar çevreyi kirleten, ki dünyadaki atmosfere gönderilen atığın yarısını Çin ve ABD atıyor atmosfere. Yani dünyayı, yani bütün kirliliğin yarısı iki ülkeden kaynaklanıyor. Yani ama nedense biz sanki dünya bu santralı kurunca bütün dünyayı kirleteceğiz, atmosferi mahvedeceğizmiş gibi bir algı oluşturuyorlar. Bu da tamamen çok uluslu enerji devlerinin, özellikle petrol ve gaz şirketlerinin finanse etmiş olduğu provokasyonlardır. Bu nedenle Türkiye'de, tekrar söylüyorum, yıllardır söylüyorum, derslerde öğrencilerime de bunu ifade ediyorum. Türkiye'de bir kişi nükleer enerjiye, nükleer santrale karşı çıkıyorsa ya bilgisizliğinden, saflığındandır. Hı-hı. Bilerek karşı çıkıyorsa haindir. Evet. Bu kadar net söylüyorum.
Yani uluslararası çevrelerin bu endişesini göz önüne alarak önümüzdeki süreçte Türkiye'nin önüne bu anlamda bir takım engeller çıkartılmasını beklemek mümkün mü peki?
Elbette ki yani Türkiye bugün TANAP projesiyle Azerbaycan'dan ve Orta Asya'dan petrolü, gazı Anadolu üzerinden Avrupa'ya gönderiyor. Ve bunun projelerini yapıyor. İran kuzeyindeki petrol ve gaz hatlarını Yumurtalık Ceyhan Terminali'ne akıtmaya çalışıyor. Diğer taraftan nükleer santrallar yapıyor. Ve bu işlere kalkışan kişilerin hep başı yenmiştir tarih boyunca. Evet. Yani bunlar dünyanın ağababaları dediğimiz çok uluslu şirketlerin izin verdiği ölçüde yapılabilen işlerdir. Evet. Siz onların size çizmiş olduğu sınırı birazcık geçtiğiniz zaman işte başınıza böyle işler geliyor.
Evet. Tabii bir de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu enerji her geçen gün, her geçen sene artıyor.
Yani Çin'den sonra en fazla enerjiye talep ihtiyacı duyan her yıl. Mesela nüfusumuz %1 artıyor. Ekonomimiz veyahut da kalkınmamız bununla paralel değil. Yani Türkiye her yıl ortalama %5 ile %10 arasında enerji ihtiyacı duyan mevcudun üzerine %5 en az yenisini koymadığımız zaman enerji sıkıntısına düşen bir ülke konumuna da olacağız.
Yani tabii önemli bir mesafe kat etmiş olacak nükleer enerjiye kavuştuğu zaman Türkiye. Evet. Tabii bunu çeşitlendirilerek de yapılıyor enerjiye ulaşma noktasında. İşte rüzgar, güneş.
Rüzgar, hidroelektrik, güneş, jeotermal, fosil enerji kaynakları, termik kaynaklar, bunların hepsinden faydalanmak zorundayız ama bunlar içerisinde yani rüzgarın, güneşin, jeotermalin payı zaten %25'i geçemez. Bunlar güvenilir, yenilenebilir ama güvenilir değildir. Yani rüzgar esmeyince evet. elektrik olmaz. Güneş çıkmayınca güneş enerjisinden faydalanamazsınız yağmurlu günlerde. Ama enerji 24 saat sürekli ihtiyaç duyulan bir kaynak durumunda olduğu için biz bunu mutlaka fosil enerji kaynaklarına veya nükleer santrallara muhtacız.
Yani o zaman bu tür iddialar, Türkiye'nin işte çeşitli enerji imkanları var. Bunlar rentable kullanılırsa enerjimiz yeter tarzındaki iddialar çok ayağa yere basan iddialar değil.
Buna karşı çıkan insanların büyük bir kısmı yanlış bilgilendirildiği için iyi niyetli açıklamalardır. Ama bunların asıl bir odağı vardır ki bilinçli olarak büyük sermaye grupları, çıkar çevreleri ve enerji tröstleri ve kartelleri tarafından bilinçli bir profesyonel algı oluşturma operasyonudur ve buna karşı da dikkatli olmak lazımdır. Ve kesinlikle Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı vardır ve çok geç kalınmış bir karardır bu. Hı hı. Yani 70'li 80'li yıllarda bu işin olup bitmesi gerekirdi.
Evet, evet. Bir diğer gündem maddemiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Halil Hocam. Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti yani gerek iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler açısından da oldukça önem atfediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan evet. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'le bugün gerçekleştirdiği görüşmelerde Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısını gerçekleştirmişler. Burada Erdoğan'ın açıklamaları var. Gerek Irak, gerek Suriye, gerekse Yemen ve Libya, gerekse bütün bu konuları Ukrayna konusunu da dahil ederek konuştuklarını ifade ediyorlar. Ama siyasi gündemin haricinde ilişkinin en önemli boyutunu da ekonomi ve enerji yine oluşturuyor. Dilerseniz bu ziyaretin Avrasya açısından önemi nereden geliyor? Onu değerlendirerek başlayalım.
Öncelikle sevgili dinleyicilerimize şunu belirtmek isterim. Kazakistan dünyanın alan bakımından 9. büyük ülkesi. Hı hı. Türkiye'nin 3,5 katı büyüklüğünde 2 milyon 800 bin kilometre karelik bir alana sahiptir. Ve İslam dünyası ve Türk dünyası içerisinde en geniş alana sahip bir ülkedir. Ve 17 milyon nüfusu vardır. Petrol, doğalgaz, tarım potansiyeli, metalik madenler, evet. yani demirden, bakıra, kromdan, altına kadar aklınıza gelebilecek her türlü yeraltı
doğalgaz rezervleri açısından ilk 12'deymiş.
Bir ülke. Hı. Şimdi böyle bir ülkeden Amerika, Çin, Rusya gibi büyük güçler azami derecede ticaret yaparak istifade ediyor. Hı hı. Ve bu insanlar bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız, tarihi, kültürel ve kan bağı olan bir ülke. Bizim ihtiyacımız olan ham madde ve enerji onlarda var. Onların ihtiyacı olan bir takım teknolojik altyapı ise bizde var. Hı hı. Bu nedenle Türkiye'nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da mal sattığı ülkelerde adeta bir kaos, kargaşa yaşanıyor. Bakın Libya'ya artık bir şey kimse satamıyor, siz de satamazsınız. Irak, Suriye, Yemen kaynıyor. Mısır'la durum ortada. Bu nedenle Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var, ihracata ihtiyacı var ve genç nüfusuna iş ve istihdam oluşturabilmek için yeni pazarları açılmaya ihtiyacı var. Eğer biz Kazakistan'la dost diyorsak, kardeş diyorsak, akraba diyorsak şimdi ticaretinde biz bir Çin kadar, Amerika kadar rol alamıyorsak ki alamıyoruz, çok çok gerilerdeyiz. Bu oranı yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü şu TANAP projesi devreye girdiğinde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki boru hattı devreye girdiğinde, Kazakistan'ın petrol bölgesi de zaten Hazar'ın hemen karşı kıyısında. Hı hı. Ve Hazar'ın altından yapılacak bir boru hattıyla Kazak petrolleri Anadolu üzerinden Avrupa'ya da aktarılabilir. Bir de Kazakistan'ın şöyle bir dış siyaseti var. Rusya, Çin ve Amerika gibi üç büyük başat aktörle iyi geçinmek istiyor ve onlarla devasa kaynaklar olduğu için isteyen herkese belli bir oranda kar marjı ve hisse veriyor. Ve bu kadar ulufenin dağıtıldığı bir pazarda Türkiye olarak biz geri durmamız akıl ve mantık işi değildir. Yani sizin buğdaya mı ihtiyacınız var? Hı hı. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı ülkelerden biri. Yani hayvan ürünlerine mi ihtiyacınız var? Koyun, sığır etine mi ihtiyacınız var? Avustralya'dan veyahut da başka ülkelerden alma. Kazakistan'da var. Demire, bakıra, kroma mı ihtiyacınız var? Kazakistan'da devasa var. Doğalgaz, petrola mı ihtiyacınız var? Her şey bol. Ve bu ülkeyle
müteahhitlik işleri açısından da son
Astana'yı
derece
bakir. Astana'yı biz adeta yeniden inşa ettik. Hı-hı. Çünkü biliyorsunuz eski başkent Almata ülkenin güneydoğusunda kenarda kalıyordu ve deprem kuşağı üzerindeydi. Şu anda ortada merkezi bir yerde Astana kuruldu ve yeni cami inşaatı var Türkistan şehrinde. Onun tamamını Türkiye bizim milli mimari bir proje ve Kazak geleneklerine de uygun olarak yapıldı. Ve Kazakistan'ın bir de dini konularda hassasiyeti var. Çünkü hem Suudi Arabistan kaynaklı Selefi akım, hem İran kaynaklı Şia hareketinden çok tedirginler. Bu nedenle Sovyet rejimi sırasında üzerinden silindir geçen, nüfus cüzdanında Müslüman yazmasına rağmen İslami bir takım temel bilgilerden mahrum kalan bu insanlara da temel İslami bilgilerin alınması konusunda da Türkiye en güvenilir yegane partner olarak görülüyor Kazakistan tarafından. Hem dini, hem ekonomik, hem siyasi, hem kültürel birçok alanda Kazakistan'la bizim ortak bağlarımız vardır. Ve ilişkiler ne kadar sıklaşırsa, gidiş gelişler ne kadar çoğalırsa, ihracat, ithalat ve ticaret potansiyelimiz ne kadar artarsa iki ülkenin menfaatine olacaktır. Ve Türkiye'de de hatırı sayılır bir miktarda Kazak öğrencimiz gerek ilahiyat fakültelerinde gerek diğer üniversitelerde eğitim almakta, lisans ve lisansüstü eğitim almakta ve Kazakistan'ın geleceğinde Kazak kültürünün inşasında da önemli bir role sahiptir Türkiye bu yönüyle bakıldığında.
Evet, yani son iki dakikamızda ilk bölümümüzde Suriye'deki gelişmeleri değerlendirelim kıymetli hocam. Şimdi Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin ilerleyişinin sürdüğü ifade ediliyor. Beşar Esad'ın da Halep'te özellikle ticaret ve sanayisini ellerinde tutan Türkmenlere yönelik bir katliamı DAEŞ üzerinden de bir sıkıştırması söz konusu. Oradaki Türkmenleri göçe zorlama, Türkiye'ye göllama yolunda bir takım projelerden bahsediliyor. İşte Suriye Türkmen Birliği Başkanı Samir Hafez'in basına yansıyan açıklamaları oldu.
Açıklamaları çok manidardı.
Evet, dinleyebildiniz mi o açıklamaları?
Evet, dinlemiştim o açıklamaları.
Neler olup bitiyor bu Türkmenler üzerine nasıl bir oyun devreye sokulmaya çalışıyor?
Şimdi genelde bütün Orta Doğu ve İslam coğrafyasında özellikle de Suriye Türkmenleri üzerinde oynanan proje şu. Şu an Rakka merkezli IŞİD girdiği yere adeta bir Moğolların bir ara bütün İslami eserleri ve İslam dünyasını yakıp yıktığı gibi her gittiği yerde şeytanlaştırıldığı IŞİD. Dolayısıyla havadan bombardıman yapmak meşru hale geliyor. Bu nedenle şu anda Halep'in doğu yakasında IŞİD konuşlanmış durumda. Ve Suriye birlikleri esrarengiz bir şekilde çekilmeye başladı Halep'in kontrol ettiği noktalardan. Buraya çekildikten sonra IŞİD birlikleri Halep'i kontrolleri altına alırsa Halep'te ayakta kalan başta sanayi merkezleri olmak üzere tarihi kültürel yapılar havadan Suriye tarafından bombardımana tutulduğunda, hatta o müttefik güçler dediğimiz Amerikan bombardımana tabi tutulduğunda orası hayalet bir şehir haline gelecek. Gaziantep'in bir adeta fotokopisi konumunda olan Halep tamamen yok edilecektir ki
ya önemli ölçüde zaten yok edilmiş durumda.
Orada hocam zaten 100 yıl öncesi, yani 500 yıl biz idare etmişiz. 100 yıl öncesine kadar bütün mimari eserlerde Osmanlı'nın ve ecdadın mührü vardır ve oralar şöyle düşünelim. IŞİD olmasaydı acaba bu kadar bombardıman yapılabilir miydi bugün Orta Doğu coğrafyasında? En kötüsü şudur. IŞİD'in Halep'i ele geçirmesi ve arkasından da Esad'ın yanı sıra Amerikan güçlerinde tıpkı Kobani'de olduğu gibi Halep'i yerle bir etmesi. Düşünülen de budur sanki. İnşallah bu olmaz diye ümit ediyoruz. Çünkü IŞİD nereye ayağını bassa arkasından Amerikan bombardımanı geliyor ve orası yerle bir oluyor. Bu da bir meşruiyet
evet,
kazanıyor.
Evet. Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programında dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşuyoruz. Birinci bölümde sözde soykırım iddialarını, Türkiye'nin nükleer enerji ihtiyacını, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretini ve Suriye'deki gelişmeleri konuştuk. Bu bölümde Yemen krizine odaklanmak istiyoruz. Malumunuz Suriye'deki, Yemen'deki kriz olanca hızıyla devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kararlılık fırtınasını adını verdikleri operasyon bugün itibariyle 22. gününü geride bırakmış durumda. Hava saldırılarına rağmen Husilerin geriletilmesi konusunda çok ciddi bir sonuç alınabilmiş değil. Sahadaki çatışmalara paralel İran ile Suudi Arabistan arasındaki söz düellosunun dozajı da her geçen gün artıyor. Karşılıklı suçlamalar ard arda gelmeye devam ediyor. Yemen'in nereye doğru sürüklendiğini Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Süleyman Elik Bey ile konuşacağız. Nükleer anlaşmanın ardından İran'ın jeopolitik hırsının bölgeyi daha çok tehdit edip etmeyeceğini, Türkiye'nin Sünni-Şii ayrışmasının önüne geçmede nasıl bir rol oynayabileceğini yorumlamasını kendisinden isteyeceğiz ve bu anlamda gündeme gelen diğer soruları kendilerine soracağız. Süleyman Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. İran ve Yemen krizini konuşmak istiyoruz sizinle. Malum İran ile Suudi Arabistan arasında uzun zamandır var olan gerilim Yemen krizinin ardından çok daha gergin bir vaziyete geldi. İran, Yemen'deki operasyonların bir an önce durmasını isterken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bunu reddediyor. Yine Hizbullah'ın önde gelen isimlerinin Riyad yönetimine yönelik tehditleri söz konusu. Yine öte yandan Tahran yönetimi Suudi Arabistan'a giden uçak seferlerini durdurma kararı aldı. Yani her geçen gün yükselen bir gerginlik söz konusu Suudi Arabistan ile İran arasında. Yemen bağlamında bu gerginlik, bölgesel yansımaları da söz konusu tabii. Sizce bu gidişat nereye? Belki Yemen özelinden başlayarak bölge geneline ilişkin bu gidişatı özetlemenizi istirham etsek.
Şimdi Türkiye buradaki Yemen krizi, yani bu Arap Baharı'ndan sonraki en önemli krizlerden birisi. Ama Türkiye'de çok fazla gündeme gelmedi bu Yemen krizi. Sebebi de biraz da uzak olması, diğer bölgelerden daha uzakta olması. Halbuki tarihsel bağlarımız bu anlamda çok yüksek. Yaklaşık 35 bine yakın Türk var orada. Şimdi bölgesel olarak mesele sanki Suudi Arabistan ve İran arasındaki bir rekabet güç mücadelesi gibi gözüküyor. Bunun sebebi de oradaki 5 imamlığa dayanan Zeydilik mezhebinin bu 12 imamlık olan Caferilik, yani İran'ın mezhebine yakın olması. Dolayısıyla oradaki Husiler dediğimiz bir grup, gerilla grubunun ciddi anlamda güç kazanması Sana bölgesinde, yani başkentinde. Dolayısıyla bu güç kazanması neticesinde Suudi Arabistan için stratejik olarak çok önemli bir bölge orası. Çünkü oranın İran'ın kontrolüne geçmesi demek Suudi Arabistan'ın tamamen çevrelenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan askeri operasyon başlatmak durumunda kaldı. Bir koalisyon yapısı oluşturdu. Bölgesel olarak bu ne neticeler doğurur? Birincisi, İran'ın gücünün sınırlandırılması gerekiyor. Bu çok açık bir şey. Çünkü İran'ın şu anki izlemiş olduğu politika yayılmacı bir politika. Yani direkt olarak kendi askeri gücünü resmi olarak göndermese de oraya işte Hizbullah vasıtasıyla, çeşitli il örgütleri vasıtasıyla oraya askeri silah ve eğitim, lojistik destek gibi çeşitli yardımları söz konusu. Bu da aslında fiilen orada bir savaş yaptığının delili. Bu sadece Yemen'de değil, bildiğimiz gibi Suriye'de daha şiddetli bir şekilde devam eden bir durum var. Lübnan'da Hizbullah var zaten. Irak'ta da halen çok etkin Şii hükümeti, yani Şii yapılanma çok etkin düzeyde. Bu bütün bunlar İran'ın aslında Arap dünyasında 4 tane başkenti kontrol etmesi anlamına geliyor. Bir de buna Bahreyn eklenirse,
Evet.
Daha önce Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz Bahreyn'e yapmış olduğu bir askeri operasyon vardı. Askeri güçlerini indirmişti. Böylelikle oradaki monarşik rejimi ayakta tutma şansı olmuştu. Tabii İran bundan da rahatsız. Dolayısıyla 5. başkenti elde etme hedefinde İran. Böylelikle hem Körfez bölgesini hem de o Aden kısmındaki o bölgeleri kontrol etme imkanı. Dolayısıyla bütün Arap dünyasında ciddi bir hegemonya kurma ideali söz konusu. Bu çok hırslı bir şey tabii ki.
Evet.
Dolayısıyla bu durum bölgesel savaşa neden olabilir mi?
Hı hı.
Ben bölgesel savaş çıkacağını sanmıyorum açıkçası. İran burada gücü sınırlandırılmak zorunda. Hı hı. O yüzden koalisyon güçleri bu operasyonu devam edecekler.
Evet. Süleyman abi, araya giriyorum ama şimdi Yemen üzerine yapılan analizlere bakıldığı zaman Yemen'de kimsenin kazanamayacağının altı çiziliyor ağırlıklı olarak. Yani İran kazanamaz çünkü operasyon gücünün sınırlarına ulaştığı, uzun bir süredir sermayeden yediği belirtiliyordu. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin kazanamayacağını çünkü Husilerin Yemen'in asli unsurları ve savaşla ortadan kaldırmasının mümkün olmadığının altı çiziliyordu. Yalnız Batı ile uzlaşısının ardından İran'ın bu varsayımın İran lehine bozulacağını düşünmek mümkün mü? Yani nükleer anlaşmanın ardından İran'ın jeopolitik hırsının bölgeyi daha çok tehdit etmesi beklenebilir mi?
Böyle bir beklenti var ama dolayısıyla fakat bu Amerika'daki iç dengelerin sürekli değişmesi söz konusu. Yani Amerika'daki iç dengeler değiştiğinde hatta nükleer anlaşma bile tehlikeye girebilir. Amerikan Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor bunun. Dolayısıyla halen İran ile Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik olarak hareket ediyor diyemeyiz. Bu dolayısıyla bir test süresidir Amerika ile İran arasında. Ama Lozan'da yapılan bu anlaşma tıpkı bizim Lozan anlaşmasındaki gibi sembolik bir değeri var. Yani artık İran Batı devlet sistemleri içinde değerlendiriliyor. Batılı devletler topluluğu içine dahil edilmeye çalışıyor. Bu tabii ki bölgesel dengeleri değiştirecektir. Ama bunun süresi o kadar kısa değil. Bir 50 yıllık bir süre gerektiriyor böyle bir ittifak olması. Dolayısıyla bu bağlamda yani İran nükleer anlaşması sonuçlansa bile zaten anlaşmalardan bir tanesi bu nüfuz alanları ile ilgili. İran'ın nüfuz alanlarının genişletilmesi Amerika'nın lehine olan bir durum değil. Amerika hali hazırda ittifak halinde olduğu bölgesel ülkeler var. Bu bağlamda İsrail'i tehdit eden bir şey bu mesela örneğin. Ondan sonra Türkiye'nin gücünü sınırlayan bir şey bu. Ondan sonra Suudi Arabistan gene öyle. Şimdi bu ülkelerle zaten bir şekilde ittifak halinde Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla hemen tek bir kalemde, tek bir ülke için bütün bunların hepsini silmesi çok makul, rasyonel bir politika olarak gözükmüyor.
Evet. Amerika'nın Yemen politikasına ilişkin değerlendirmelerinizi alsak. Şimdi ABD'nin Yemen politikasındaki çift taraflı oynadığı yönünde kanaatler dillendiriliyor. Yani bir tarafta İran ile işte uzlaşı süreci yaşanıyor. Öbür tarafta da ABD'nin Körfez bölgesindeki en kuvvetli müttefiklerinin bir tehdit algısı söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de nerede duruyor sizce?
Aslında Amerika Birleşik Devletleri her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Çok rasyonel bir politika izliyor. Çünkü bürokratik sistemi çok sağlıklı çalıştığı için aslında aktörlerden hangisi başarılı olursa onun yanında yer alacaktır. O anlama geliyor. O yüzden bekle ve gör politikasını izliyor. Bir taraftan diğerini destekliyor, bir taraftan öbürünü destekliyor. Böylelikle nötr durumda aslında. Aktif nötral diyoruz ona. Hı hı. Aktif olarak tarafsız durumda. Ama pasif değil bu anlamda. Dolayısıyla her an hangisi iktidarı ele geçirirse onun tarafında yer alacaktır. Dolayısıyla çok risk yok Amerika için bu böyle bir seçimin. Ama Körfez Savaşı'ndan sonra özellikle Irak Operasyonu'ndan sonra Amerika'nın sürekli bir şekilde Şii unsurları desteklemesi söz konusu maalesef. Bu Şii unsurların iktidara getirilmesi Orta Doğu'daki o Sünni iktidarlara karşı ciddi bir tehdit. Bunun evet. arka planında Suudi Arabistan'ın parçalanması hedefi vardır. Bu bağlamda Türkiye ile Suudi Arabistan bu tehlikenin farkındadır. İttifaka doğru gidiyor şu anda Türkiye ve Suudi Arabistan. Dolayısıyla Orta Doğu'da tek aslında ülke kalmıştır bu bağlamda kontrol edemedikleri. Türkiye ve Suudi Arabistan diyebiliriz buna. Şu anda tabii ki Mısır var ama Mısır bir şekilde kendini bu şeyin dışında daha güvenli bir bölgeye atmıştır askeri ihtilalle birlikte. Dolayısıyla Batı için müttefik halindedir. Ama Suudi Arabistan ve Türkiye çok farklı konumda burada.
Evet.
Çin doğrusu. Bu bağlamda Amerika'nın bakışı nedir? Dediğim gibi Amerika'daki iç dinamikler nasıl şekil alacağını bilmiyoruz. Yani yakında tekrar bir seçim daha olacaktır. Dolayısıyla Obama'nın iktidarının sürekliliği söz konusu olmayacaktır.
Evet.
Dolayısıyla Cumhuriyetçiler iktidara geldiğinde tamamen bu söylediklerimiz farklı bir yönde olacaktır. Evet. Aynı şey olmayacaktır.
Süleyman Bey, şimdi Orta Doğu'da yaşananların mezhep kimliğinin tek gerçeği haline gelmesi ve bölge aktörlerinin onun üzerinden, mezhepleri üzerinden varoluşlarını biçimlendirmeye çalıştığı kanaati sıklıkla dillendiriliyor. Bu bağlamda yani Türkiye'nin Sünni-Şii ayrışmasının önüne geçmede etkili bir rol oynayıp oynayamayacağı konusunda neler söylenebilir?
İran aslında Şii jeopolitiğini kullanmak istiyor. Dolayısıyla yani bu bağlamda pek ciddiye alınmıyor. Çünkü inandırıcı değil. Şii jeopolitiğini, yani Şii unsurları desteklemesi ve Şii bir hinterland yaratma güdüsü. Dolayısıyla bu bağlamda İran güven vermiyor izlediği politikalarla. Zaten İran'ın iç politikasına baktığımızda bir radikal bir yapılanma var zaten. İran'ın devrim ihracı gibi. Bu devrim ihracı politikası bir taraftan ümmetçi gibi gözükse de diğer taraftan Fars hinterlantının genişletilmesi şeklinde sonuçlanıyor. Dolayısıyla her iki cephede gerek reformistler gerek radikaller bu yayılmacı politikaya sıcak bakıyorlar. Dolayısıyla bu dinler arası ya mezhepler arası diyalog meselesi çok fazla gündemde değil. Bunu bir araç olarak kullanıyorlar maalesef. O yüzden İran güven vermiyor bölgesel ülkelere. Dolayısıyla izlemiş olduğu o, yani Yaşar-ı İslam Bakanlığı vardır biliyorsunuz bununla ilgili. Bu bakanlığın izlemiş olduğu politikalar hiçbir şekilde hayata geçmiyor. Yani bu tarzdaki çabalarına İslam dünyasından, Sünni dünyadan gerçekten katkı gelmiştir. Yani gerek Mısır'dan, gerek Türkiye'den, gerek Suudi Arabistan'dan ulema bu konuya sıcak bakmıştır. Hani mezhepler arasında bir diyalog olursun diye. Fakat bu sosyal temelli değildir, siyaset temelli değildir. Dolayısıyla çok fazla öyle bir ciddi bir mekanizmanın oluşması ve dinler arasındaki, mezhepler arasındaki bir çatışmanın sona ermesi mümkün gibi gözükmüyor. Zaten Batı da bunun olmasını istiyor maalesef. Çünkü onlar böyle bir deneyimi zaten yaşadılar. Böylelikle yaşadıkları zaman biliyorsunuz reformasyon yaptılar dinde. Böyle bir reformasyon gündeme getirmeye çalışıyorlar aslında. Gizli bir gündemdir bu. İslam dünyasında bu mezhepsel çatışma aynı 30 yıl savaşları gibi Avrupa'daki 1648'de sonuçlanan Versailles Anlaşması gibi seküler bir yapıya doğru dönüşmüştür. Dine karşı bir reformasyon başlamıştır. Fakat bizdeki din algısı ile onlardaki din algısı çok farklı biliyorsunuz. Fakat onlar kendi deneyimlerini bizde denemek istiyorlar maalesef. Böyle bir durum var. Yani inşallah evet. Böyle bir şey tabii ki olmaz.
İnşallah. Süleyman Bey, şimdi Pakistan'ın rolü oldukça önemli Yemen krizinde. Pakistan parlamentosu son oturumunda Yemen krizinde tarafsız olma kararı aldı. Bunun içeride tepkileri oldu. Çeşitli işte İslami partiler karşı çıktı, eleştirdiler. Pakistan yönetiminin bu kararındaki iç etkenler mi yoksa dış etkenler mi daha çok etkili olduğu kanaatindesiniz?
Tabii ki tek değil bu. Yani iç ve dış etkenler diye aslında söylemek daha makul. Çünkü İç etkenler dediğimizde yaklaşık 30 milyona yakın bir Şii nüfus var Pakistan'da. Bu ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu Şii nüfusu rahatsız etmek istemiyor kendi iç dinamikleri açısından bakıldığında. Ve İran'ın bu arada yani bu hinterland'da da kendi iç yapısında da etki alanının genişletilmesini de istemiyor. Eğer buradaki Şiileri rahatsız ederse İran için ayrı bir alan açılmış olacak Pakistan iç politikasında. Böyle bir şey istemiyor gerçekten. Bu dinamiklerden dolayı, iç politik dinamiklerinden dolayı katılmak istemiyor. Buna ben dış dinamikler açısından baktığımızda bu bölgesel ve küresel olarak iki kısma ayırabiliriz bunu. Şu anda Pakistan hükümeti ile Amerika arasında ciddi bir ittifak var zaten bildiğiniz gibi. Eskiden beri de vardı bu ittifak. Son zamanlardaki özellikle nükleer görüşme, İran'daki nükleer imkanların tamamen Pakistan kontrolünden çıkıp şu anda tamamen bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan yeni bir mekanizma ile kontrol altında tutuluyor. Dolayısıyla Pakistan hükümeti buna hayır demedi, diyemedi. Böylelikle ittifaka tercih etti ve onlara bütün kontrolü devretmiş durumda şu anda. Dolayısıyla burada Amerika Pakistan'ın oraya dahil olmasını istemiyor ama Pakistan'ın şöyle bir durumu var. Orta Doğu'nun muscle olarak biliniyor Pakistan, yani askeri gücü olarak biliniyor aslında. Çünkü bütün Orta Doğu'daki bu güvenlik güçleri diyebilirim çoğunluğu Pakistanlı askerlerden oluşuyor. Böyle bir askeri ittifak söz konusu. Bu ittifakın işte gereği olarak da Pakistan'ın bu olaya dahil olması talep ediliyor tabii ki. Bu talep tabii ki bunu üçüncü kategori olarak söylüyoruz. Hani bölgesel bağlamda baktığımızda bölgeyle özellikle Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki bu ilişki doğal olarak Yemen operasyonuna Pakistan'ın dahil edilmesini gerekli kılıyor. Fakat Pakistan'ın bu özel durumundan dolayı Pakistan direkt olarak bu konuyla ilgilenmek istemiyor. Direkt olarak destek, evet, resmi anlamda vermek istemiyor diyebiliriz.
Evet, Süleyman Bey, Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Süleyman Elik Bey'e bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler.
Kıymetli dinleyenler, Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Süleyman Elik Bey'in bu değerlendirmeleriyle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık efendim.